Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla oldu ve olanlardan hiçbiri onsuz olmadı diyor yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesiminin 1. bölüm ilk 3 ayetinde. Bu ilk 3 ayetin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. 4. ayette her varlığa yaşam veren oydu ve yaşam insanların ışığıydı diyor. Şimdi burada başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Yeryüzünün en basit iki şeyiyle, yaşam ve ışıkla. Yaşam Yunanca'da zeo sözcüğü, ışık ise phos sözcüğüdür. Zeo sözcüğünden türetilerek yapılmış olan sözcükler arasında zooloji sayabiliriz. Phos sözcüğünden de fotoğraf türünden ışıkla ilişkili sözcükler türetilmiştir. Bu iki şeye de kesinlikle gereksinim duyarız değerli dinleyicilerimiz. Yaşam etrafımızda, çevremizde gördüğümüz, yaşadığımız bir olaydır. Bir ormana gittiğimizde de yaşamın başka bir boyutuyla hayvanlar ve bitkiler alemiyle karşılaşırsınız. Yaşam her gördüğünüz yerde sizi selamlar. Peki ama yaşamı açıklayabilir misiniz? Magazin ve paparazzi programlarında insanların yaşamın kaynağını keşfettiğine ilişkin haberler duyarız değil mi? Haberin sonuna yaklaştığımızda hiç de yaşamın kaynağını keşfetmediklerini öğrenirsiniz. Neymiş? Yaşamın kaynağına biraz yaklaşmışlarmış. Yeşil bir yaprağı mikrofonun altına tutmuşlar. Yaprak hücrelerinden birini ölü bulmuşlar. Bir diğerini ise canlı. Sonra hücreler bölüne bölüne bitki gelişmeye, büyümeye başlamışmış. Niçin? Gayet doğal. Yaşam her zaman kendini yeniler, gelişir, büyür. Yaşam olan yerde hareket, canlılık, gelişme ve büyüme vardır. Diğer yaygın olan şey ise ışıktır. Peki ama ışık nedir? Işığın ne olduğu konusuyla ilgili olarak bir uzmanın yaptığı açıklamaları büyük bir ilgiyle dinlemiştim. Ve konuyla ilgili şimdiye kadar duyduğum en iyi açıklama onunkisiydi. Ama sözlerini tamamladığı zaman bile ben ışığın bir gerçek olup olmadığından ya da kesildikleri halde hala yol alabildiklerinden bir dalga olup olmadığından emin değilim. Bazı ışık türleri dalgaları durdurabilen nesneler arasından geçebilmektedir. Böylesine garip bir şeydir ışık. Görüleceği gibi burada yaşamda karşılaştığımız en temel ve bize basit gözüken kavramları ele aldığımız halde tüm bilimsel çalışmalar ve ulaştığı aşamalar içerisinde insanlar bu kavramlarla ilgili çok az şeyler bilmektedir. Yaşam ondaydı. Tüm yaşam İsa Mesih'tedir değerli dostum. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diyor Tanrı sözü. Sizler ve ben ruhsal anlamda karanlık olan bir evrende yaşıyoruz. İşin aslına bakılacak olursa evren belirli bir dereceye kadar fiziksel karanlık içerisindedir de. Ama Tanrı ışık olsun dedi. Ve şehir sokaklarındaki elektrik direkleri benzerliğinde evrende gördüğümüz bu ışık kümeleri oluşuverdi. Güneş sisteminden dışarıya çıkıldığı zaman karşılaşılacak karanlığın tüyler ürpertici ve çok korkunç olduğu söylenmektedir. Üzerinde yaşadığımız yer küremiz karanlık bir evrenin içerisinde yer almaktadır. Ama bu karanlık dünyamızda bulunan ruhsal karanlığın yanında çok daha parlak kalır. Güneş batıp gittiği zaman ülke üzerinde fiziksel bir karanlık çöker. Ama ülkede yaşanan ruhsal karanlık ise kesintisiz olarak 24 saatten az değildir. Bu karanlık fiziksel karanlıktan çok daha korkunçtur. İnsan Tanrı'yı tanımıyor. Tanrı'ya karşı isyan ediyor. Tanrı'yı görmesine engel olan günah içerisinde yaşıyor. Rab İsa Mesih'te ise yaşam vardır. Ve bu yaşam insanların ışığıdır. Gerçekten o insan yüreğindeki ışığı yakabilecek olan tek kişidir. yeni doğuşu olmayan bir insanın içerisinde ruhsal bir yaşam yoktur. İsa Mesih'i o kişiye anlattığınız halde onun "Ben bunu hiç anlamıyorum" demesinin nedeni de budur. Kişinin ruhsal yaşamı olmadığı için İsa Mesih ile ilgili gerçekler ona yabancı geliyor ve ruhsal gerçekleri anlayamıyor değerli dostum. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Işık karanlığı aydınlatır, karanlık onu alt edemez. Bazı tercümeler bu ayeti şöyle çevirirler. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Ya da Kitab-ı Mukaddes'in eski çevirisinde bu ayet şu sözlerle anlatılır. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Burada geçen fiil Yunanca'da katelaben fiilidir ve anlam olarak alt etmek, yere çalmak, yenmek anlamlarındadır. Buna göre karanlık hiçbir zaman ışığı alt edemez, ışığı yenemez. Bu anlamda karanlıkta bulunan insanlar da ruhsal gerçekleri anlayamaz, göremezler. Birisi şöyle bir tanıklık verdi. Mesih'e iman etmezden önce koyu bir karanlıktaydım. O zamanlar niye göremiyordum bilmiyorum. Aslında böyle bir soru sormana hiç gerek yok değerli dostum. Çünkü karanlıktaydın. Karanlıkta olduğun için görmüyordun. Karanlıkta olduğun için ruhsal gerçekleri, ruhsal değerleri anlamıyordun. Bu kadar basit. Ama durum fiziksel ışık ve karanlık konularında biraz farklıdır. Örneğin karanlık bir odaya giriyorsunuz ama elektrik düğmesine basar basmaz lamba yanıyor ve karanlık kayboluyor. Bütün bu olay bir anda olup bitiyor. Işık olduğu sürece karanlığı göremiyorsunuz. Ama ışığı söndürür söndürmez oda yeniden karanlık oluveriyor. Bunun nedeni ışıkla karanlığın aynı anda aynı yerde bulunamaz olmalarıdır. Fiziksel yasaları içerisinde ışıkla karanlık aynı anda aynı yerde asla bulunamazlar. Ama ruhsal ışık ve ruhsal karanlık aynı yerde bir arada bulunabilmektedirler. Bazen bir evde eşlerden birisi imanlıyken diğeri henüz iman etmemiş olabiliyor. İsmen bir Hristiyan da kendisine İsa'yı anlatan bir inanlıya şöyle seslenir. Ne yani biz Hristiyan değil miyiz? Benim soyum sopum hepsi Hristiyandır. Çocukken vaftiz bile olmuşum. Şimdi gelip bize İsa'yı anlatmanın ne anlamı var? Biz İsa'yı zaten biliyoruz. İşte bu durumda hem karanlığı hem de aydınlığı bir arada görebiliyorsunuz. Ama karanlık ışığı bir türlü anlayamıyor. Tanrı tarafından gönderilmiş bir adam ortaya çıktı. Adı Yahya idi. Tanıklık etmeye geldi. Işık için tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi. Ancak ışık için tanıklık etmeye geldi diyor Yuhanna 1. bölüm 6-8 ayetler arasında. Bu ayetlerde sözü edilen kişi elçi Yuhanna değil de İsa için bir öncü olarak gönderilen Yahya'dır. Ona vaftizci Yahya da denmektedir. Yahya, Rab İsa Mesih'in bir habercisi, bir öncüsü olarak Tanrı tarafından gönderildi. Neydi Yahya'nın görevi? Mesih İsa'nın gelişini duyurmak ve insanlara İsa Mesih'i kabul etmeleri için hazır olmalarını söylemekti. Bu alanda öğreti vermekti. Onları buna hazırlamaktı. Yahya İsa'nın gerçekten dünyanın ışığı olduğu gerçeğine tanıklık etmek için ve böylece herkes ona yani İsa Mesih'e iman etsin diye geldi. O hiçbir zaman kendisini öne sürmedi. Yani Yahya hiçbir zaman kendisini öne atmadı ve ilgiyi kendi üzerine çekmedi. Eğer öyle yapsaydı o zaman aldığı göreve ihanet etmiş olacaktı ama Yahya asla böyle bir şey yapmadı. Yahya insanları kendisine değil kurtarıcı olan İsa Mesih'e yöneltti. 9. ayette şöyle diyor, dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. Gerçek ışık vardı sözü çok çok ilginçtir. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca birçok insan kendilerinin bir önder, bir rehber, bir yol gösterici ya da bir ışık olduklarını iddia etmişlerdir. Burada ise Yahya'nın tanıklık ettiği gerçek olan hiçbir zaman sönmeyen ışıktı. Kendilerini ışık olarak öne süren insanların hepsi sönüp gittiler. Ama İsa Mesih bugün de ışık olarak parlamaktadır. Dünyaya gelen ifadesi her insandan daha çok gerçek ışığı tanımlayabilir. Gerçek ışığın dünyaya gelişiyle her insana ışık verildi değerli dostum. Bu ne her insanın Mesih ile ilgili ruhsal bilgiye sahip olduğu anlamına ne de her insanın bir zamanlar Rab İsa'yı duymuş olduğu anlamına gelir. Tam tersine hem ulus, ırk ya da renk ayrımı olmaksızın ışığın bütün insanlar üzerinde parladığı hem de bütün insanlar üzerinde parlayarak İsa Mesih'in insanların gerçek karakterlerini göstermiş olduğu anlamına gelir. Kusursuz, mükemmel insan olarak dünyaya gelen İsa Mesih, gelişiyle insanlara ne kadar kusurlu, günahlı, kirli olduklarını göstermiştir. Karanlık bir odaya girdiğiniz zaman, o odadaki kirliliği görmek olanaksızdır değil mi? Ama ışık açılınca, ışık odaya girince her şey olduğu gibi görünür. Aynı anlamda gerçek ışığın parlaması insanı olduğu gibi her yönüyle açığa çıkarır. Onun ne mal olduğunu ortaya çıkarır. Yuhanna 1. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Söz dünyadaydı. Tanrı dünyayı onun aracılığıyla oluşturdu ama dünya onu bilmedi. Bu gerçekten büyük bir trajediydi. Dünya ruhsal bir karanlıkta olduğu halde onu bilmemiş, tanımamıştı. Bugün de değerli dostum, ateizm ve inançsızlığın gün geçtikçe arttığına tanık oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceğinden emin olabilirsiniz. İnsanların çoğu ateizm ve inançsızlığın doğal olarak doğal insanla birlikte yol aldığını kabul etmemektedirler. Bazen ilahiyat fakültelerinin önde gelen ünlü profesörlerinin yazılarını bana gösterip falancanın yazısını okudun mu diye soruyorlar. Ben de evet okudum diyorum. Ne kadar korkunç değil mi diye ekliyorlar. Hiç de korkunç olmadığını söylüyorum. Böyle bir adam kutsal kitaba inandığını söyleseydi o zaman şaşırırdım. Ama kitabında yazdığı yazılardan kutsal kitaba Tanrı sözüne inanmadığını zaten açıkça belli ediyor. Bu ilahiyat fakültesi öğretmeni zat yeniden doğuşa inanmadığını, kurtulmak için İsa Mesih'i kabul etmeye gerek olmadığını söylüyormuş. Daha ne diyelim? Ben böyle bir adamın kutsal kitabı Tanrı'nın sözü olarak kabul edeceğini hiç beklemiyorum. Çünkü eğer kabul ederse kitabında yazdıklarına tamamen ters düşen bir şey yapmış olur. Batı'nın sözde Hristiyan liberal Tanrı bilimci ve profesörleri Tanrı ölüdür sloganına sarılarak kendilerinin Tanrı tanımaz olduklarını zaten açıkça göstermiyorlar mı? Ateizm ya da Tanrı tanımaz bir felsefeyi savunan bir kişinin Hristiyan olamayacağını herhalde sizler de benim kadar biliyorsunuzdur ama kendilerine Hristiyan deyip de inançsız olanların hali çok daha acıklıdır. Öyle değil mi? Dünya ne yazık ki İsa Mesih'i tanımamaktadır. Yuhanna 1 ayet 11'de şöyle diyor. Ama İsa Mesih kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. İsa kendi halkının arasına gelmiş ama Yahudiler onun Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'nın oğlu olduğunu, Mesih olduğunu, kurtarıcı olduğunu kabul etmemişlerdir. 12. ayette ama kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını, yetkisini verdi diyor. Kendisini kabul edenlerin tümüne yetki verdi. Bazı tercümeler bunu Türkçe'ye salahiyet veya güç olarak çevirirler ki, salahiyet sözcüğü Arapça olup yetki, otorite anlamına gelir ve doğru bir çeviridir. Güç ya da kudret olarak yapılan çeviriler burada söylenmek istenen anlamı vermemektedirler. Çünkü İsa kendisini kabul edenlere fiziksel bir güç veya dinamit falan vermiş değildir. O kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini vermiştir. Dikkat edin, bu yetki sadece ve sadece İsa'nın adına iman edenlere verilmiş bir yetkidir. Kutsal kitapta iman her zaman bir kimseye olan imandır. İman kuru bilgiler demek değildir. İnsan Hristiyanlıkla ilgili birçok kitap okuyup beynini bu yazılarla doldurabilir. Ama böyle yapmak bu kişiyi bir Mesih imanlısı durumuna getirmez. Kutsal kitap kişinin her zaman bir şeye ya da kimseye inanmasından söz eder. Sadece değerli dostum, iman etmek kuru bir inançtan öte bir şey değildir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Bir sandalyenin yanında oturup aklımda bu sandalyeye otursam beni taşır diye düşünüyorum. Ama oturduğum zaman sandalye beni taşımıyor. Tüm ağırlığımla oturunca birden ayakları kırılıveriyor. Niçin böyle oluyor? Çünkü sandalyenin beni taşıyabileceğine ilişkin sadece kuru bir kafa bilgisine sahibim. Ama böyle yapmayıp da sandalyeye yavaş yavaş oturup benim ağırlığıma dayandığını görmüş olsaydım, durum çok daha başka olacaktı. İşte dostum, iman burada başlıyor. Karşındaki şeye güveniyor, onun sizi tutabileceğine inanıyorsunuz. Bunun için gerekli adımı atıp bekliyorsunuz ve beklentinizin doğru çıktığını görüyorsunuz. İsa'ya inanmak da buna benzer bir şeydir. Evet, ben İsa'nın büyük bir peygamber olduğuna, dünyanın sonunda yeniden dünyaya geleceğine inanıyorum diyor olabilirsiniz ama bu inancınız sadece kafada bir inançtır ve size hiçbir yarar sağlamaz. İsa'nın Rab ve kurtarıcı, sizin kurtarıcınız olduğuna inanmalısınız. Ancak böyle bir aktif iman sizi kurtaracaktır. Bugün her birimize sorulacak olan soru şudur: İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcın olarak kabul ettin mi? İsa'nın senin günahların için öldüğüne, ölümden dirildiğine inanıyor musun? Kurtuluş için İsa'ya inanıyor, güveniyor musun? Bu sorulara vereceğin yanıt senin sonsuzluğu nerede geçireceğini belirleyecek yaşamsal sorulardır. Umarım bütün bu sorulara yanıtın evet olur. Ben İsa'ya Rabbim ve kurtarıcım olarak iman ediyorum. Onun beni kurtardığını, günahlarımı bağışlayıp bana yepyeni bir yaşam verdiğini biliyorum. Dileğim bütün bunları sizin de bilmeniz ve bunlardan emin olmanızdır. Onlar kandan, bedenin isteğinden ya da insan isteğinden doğmadılar. Tam tersine Tanrı'dan doğdular. Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. Yahya onun için tanıklık etti ve yüksek sesle açıkladı: sizlere benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı, dediğim işte budur. Hepimiz onun doluluğundan kayra üstüne kayra aldık. Çünkü yasa Musa aracılığıyla verildi. İsa Mesih aracılığıyla ise kayra ve gerçek geldi. Hiçbir zaman hiç kimse Tanrı'yı görmedi, ancak babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu bildirdi diyor Yuhanna 1. bölüm 13-18 ayetler arasında. Şimdi fiziksel olarak çocuk olabilmek için o kimsenin doğması gerekir. Aynı şekilde Tanrı'nın çocuğu olabilmek için kişinin ikinci kere doğması gerekir. Buna yeniden doğma deniyor. Bu Tanrı'ya dönme ya da kurtuluş bulma olarak bilinir. Şimdi bu ayetlerde geçen sözlere biraz dikkat edelim. Ne kandan diyor. Bu kişinin kendi anne babasının imanlı olması o kimseyi kurtarmayacağı anlamına gelir. Kurtuluş çocuğa kan bağıyla anne babadan asla geçmez. Sonra diyor ki ne de bedenin isteğinden doğdular. Yeniden doğuşu oluşturacak güce sahip değildir insanın kendisi. kurtulmak için istekli olmasına karşın insanın kendi isteği kendisine hiçbir zaman kurtuluş getirmez ve insanı kurtarmaya yeterli değildir. Onlar ne de insanın isteğinden doğdular diyor. Değerli dostum, hiç kimse başka bir kişinin kurtuluşuna neden olamaz. Yani bir kimse başka bir kimseyi kurtaramaz. Onda böyle bir güç yoktur. Kişi Tanrı sözünü verir ve Tanrı sözü o kimsenin yüreğinde iş görür. Kişiyi yeni doğuşa getiren Tanrı'nın sözüdür. Sonra diyor ki onlar Tanrı'dan doğdular. Bu doğuşu Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiği zaman o insan isteğinden değil ama Tanrı'nın isteğiyle, Tanrı'nın sözü aracılığıyla doğarlar ve onlara kutsal ruh gelir ve yerleşir. İsa Mesih Betlehem'de yemlikte bebek olarak doğduğunda işte bu söz, ezeli söz insan oluyor. Cennette Tanrı'nın oğlu olarak her zaman babayla var olmuştu ama şimdi dünyaya insan bedeninde gelmeyi seçti. Neden? Bizleri kurtarmak için. Aramızda yaşadı diyor. Yaşadı sözcüğü aslında aramızda çadırını kurdu anlamına gelir. Yüceliğini gördük. Tanrı sözünde yücelik sık sık Tanrı'nın varlığının göründüğü parlaklık, yücelik, görkem, ışık anlamına gelir. Aynı zamanda Tanrı'nın mükemmelliği ve harikalığı anlamına da gelir. Rabbi İsa Mesih yeryüzündeyken yüceliğini insan bedeninde sakladı. Öğrencilerin gördüğü yücelik onlara onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu ispat etti, kanıtladı. İsa, Baba Tanrı'nın tek biricik oğludur. Yani eşsiz oğuldur, ezeli oğuldur, sonsuz oğuldur. Onun başlangıcı ve sonu yoktur. Kurtarıcı, kayra ve gerçekle doluydu. Bir taraftan başkaları için hak etmedikleri iyilikle doluyken, diğer taraftan da tamamen dürüst ve doğruydu, gerçekti. Asla günahı haklı çıkarmadı. Kötülüğü onaylamadı, buna ödün vermedi. Tamamen sevecen olup, aynı zamanda da tümden doğru olmak sadece Tanrı'nın olabileceği bir şeydir. Vaftizci Yahya, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık etti. İsa Mesih, Yahya'dan 6 ay sonra doğdu ve Yahya bir süre vaaz ve vaftiz ettikten sonra kendisini İsrail halkına sunuverdi. Ama İsa, Yahya'dan üstündü. Yahya'dan büyüktü. Daha çok onura, yüceliğe layıktı. Yahya'dan önce var olduğu için bu doğaldı. Tanrı'nın ezeli oğlu sonsuzluklardan beri vardı. Rabbi İsa'ya iman eden herkes onun doluluğundan, değerli dostum, ruhsal güç ihtiyacını alır, bunu karşılar. Onun doluluğu o kadar yücedir ki bütün çağlarda her insanı kapsar niteliktedir. Kayra üzerine kayra ifadesi, Rabbimizde bol bol kayranın, merhametin, iyiliğin olduğu anlamına gelir. Burada kayra, Tanrı'nın sevdiği çocuklarına yağdırdığı sevecen kayırma anlamındadır. Elçi Yuhanna eski antlaşma dönemiyle yeni antlaşma çağını karşılaştırır. Musa aracılığıyla yasa verildi. Ama Rabbi İsa Mesih aracılığıyla kayra ve gerçek geldi. İsa Mesih dünyayı yargılamaya değil ama layık olmayanları, kendilerini kurtaramayanları ve düşmanları olanları, daha doğrusu kısacası günahkarları, seni beni kurtarmak için geldi. Kayra budur. Yeryüzünün en kötüsü için cennetin en iyisi. Evet, İsa Mesih aracılığıyla sadece kayra gelmedi, inayet gelmedi. Gerçek de onunla birlikte geldi. İsa Mesih kendisine ilişkin gerçek benim dedi. Bütün sözlerinde ve işlerinde kesinlikle dürüstü ve sadıktı Rabbimiz. Kayra gösterirken gerçeğe hiçbir zaman zarar vermedi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Tanrı ruhtur. Bu nedenle o görünmez. Rabbimizin, Tanrımızın bedeni yoktur. Eski antlaşmada insanlara melek ya da insan şeklinde görünmesine karşın bu görünümler Tanrı'nın gerçekte nasıl olduğunu ortaya koymadı. Bunlar halkına konuşmak için Tanrı'nın seçtiği yollardı. Rab ise Tanrı'nın biricik oğludur. Tanrı'nın eşsiz, ezeli, sonsuz oğludur. Onun gibi başka bir oğul yoktur. Her zaman Baba Tanrı'ya yakın özel bir yeri vardır. Yeryüzündeyken bile Rabbimiz Tanrı'nın bağrındaydı.